Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu sefer Casper VIP serisinin yeni üyesi Casper VIP2'yi inceliyoruz.
P serisi giriş orta segmenti hitap eden bir seri. Aralık 2016'da yani bir sene önce incelediğimiz P1'i P2 ile kıyaslarsak, doların o dönemki 3 lira civarından günümüzde 3.95 liraya kadar çıkmasına, %25'in üstünde artmasına rağmen yine aynı fiyat bandından geldiğini söyleyebiliriz. Maliyet farkına bağlı olarak ne geldi ne gitti detaylara değiniyor olacağız. Casper'dan alışılageldik, sade ve şık kutunun içerisinden telefonun kendisi, 5 volt 2 amper hızlı şarj adaptörü ile diri kablosu ve kulak içi bir kulaklık gibi temel içerikler dışında micro USB tip A OTG kablosu, şeffaf silikon kılıf ve ekran jelatini gibi ekstra şeyler çıkıyor. Ekstra bir zahmetten kurtarıyor bunlar, segmenti için güzel şeyler. Kulaklığın hazneleri metal, kabloları hafif silikonlu. Cepte birbirlerine pek dolanmıyorlar. Genel olarak malzeme kalitesi iyi. Maksimum sesi yüksek lakin dinamik arılığı, ses ayrımı kutudan çıkan bir kulaklıktan beklenebileceği üzere zayıf. Rock parçalarda cılız kalıyor ve sesler bir müziksever için yeterince berrak değil. Trap parçalarda bas ve tok sesleri yüzeysel olarak değiniyor diyebilirim. Üzerindeki kontrolcüsüyle mikrofonuyla normal bir kullanıcının işini görür. Yekpare alüminyum gövdeli, altın ve siyah renk seçenekleriyle gelen Casper VIP2, 15 cm boyunda, 7.4 cm eninde ve 8 mm kalınlığında, 163 gram ağırlığında bir telefon. Taşıdığı bataryaya göre kalınlığı ve ağırlığı açıkçası başarılı. 5.3 inç ekranının kasasına oranı %69.1. Fiyat segmentinde sıklıkla karşılaştığımız bir oran bu. Telefonu köşesinden tutan biri olarak ekrana pek hakim olamadım. Avuç içinde değil de parmaklarla tutmak gerek. Elde biraz ağır bir hissiyatı var. O soğuk metal ve içi dolu hissiyatı P1 kadar kuvvetli değil ama segment rakipleriyle karşılaştırınca olumsuz bir durum da yok hani. Arkası pek parmak izi ve kir tutmuyor, en azından görünmüyor, kötü bir görünüm de oluşturmuyor haliyle. Üst barda öz çekim kamerası, yakınlık sensörü, flash ve çok renkli bildirim LED'i, alt barda kapasitif butonlar var. Yeterince tepkiseller ve basma alanları geniş. Artık bu butonları gözümüz kapalı kontrol edebileceğimizden aydınlatılmamış olmaları en azından benim için eksi bir faktör değil. Telefonun ön yüzü Corning Gorilla Glass 3, çerçeveye doğru kavisi hafif hissedilir 2.5D bir camla kaplı. Sağda biraz üstte kalan açma kapama ve ses ayarı butonları, hissiyatları normal. Solda çift sim kart ve ayrıca bir micro SD kart takabileceğiniz yuva var. Yani ikinci hat için micro SD karttan vazgeçmeniz gerekmiyor. Bu önemli bir detay. Üstünde öyle görünmese de infrared var arkadaşlar. Mesela televizyonumu veyahut LED aydınlatmamı kontrol edebildim. Benim sevdiğim, sevmekten öte vakti zamanında kullandığım ama artık çoğu telefonda yer verilmeyen bir şey infrared. Altında ise 3.5 mm jack girişi, ki olması gereken yerde bence, mikrofon ve micro USB portu var. Arkada hafif çıkıntılı kamera, ki rahatsız edici değil, çift ön LED flash, parmak izi okuyucu ve altta birkaç sertifikasyon bilgisiyle mono hoparlöre yer verilmiş. Parmak izi okuyucusu işaret parmağına tam oturuyor. Kullanması rahat ve segmenti için gayet hızlı, gayet stabil çalışıyor. 3 haftalık kullanımım süresince parmağımı hiç ikinci defa okutmak durumunda kalmadım. Başarımı kesinlikle segmentinin ötesinde. 5.3 inç 1280x720 yani HD çözünürlüğündeki IPS LCD ekranda 277 ppi piksel yoğunluğu yakalanmış. Net ve bir şeyler okuması rahat. Normal bakış mesafesinden gözlerimi yormadı. Renkler doğruluktan yana. Renk ayrımı iyi. İstenirse biraz daha soğuk ve sıcak renklere geçebiliyorsunuz. Siyahlar ise beklediğimden derin çıktı. Beyazlar beyaz. Dizi film izlerken, YouTube'da içerik tüketirken mütesir olunacak bir şey yaşamadım açıkçası. Ekranın maksimum ışığı kapalı alanlar için yeterli. Güneş altında görünmüyor değil ama çok da rahat değil. Birkaç tık daha yüksek olabilirdi. Bakış açılarında ise bir sorun yok. Ekstrem açılarda dahi kayda değer bir renk sapması oluşmuyor. Ekrana MediaTek'in MT6753'ü güç veriyor. 28 nanometre üretim mimariyle 64 bit, neredeyse 3 yaşına giden bir işlemci bu. Tasarruf odaklı 8 Cortex A53 çekirdeği 1.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Tam yük altında 8 çekirdeğin 7'si 1.15 GHz'de görev yapabiliyor. Grafik birimi ise 3 çekirdekli Mali T720. Telefon 4.5G destekli ama tüm potansiyelinden faydalanamıyor. Bir yandan da Cat4 modemi ile 150 megabit indirme ve 50 megabit yükleme hızıyla aslında gayet makul hızlara çıkabiliyor, bunu da belirtmek lazım. Real Racing 3'te kare saniye pek yüksek değil. Arabalar yoğunlaşınca kare saniye hissedilir derecede düşüyor. Donup kaldığı yok ama oynanabilirlik sınırlarında geziyor. Modern Combat 5'te daha başarılı. Yine donup kalma yok, bu sefer oynanabilirlik yeterli seviyesinde ama tabii yoğun sahneler yine zorlayıcı şeyler Via P2 için. Telefonun oluşturduğu ısı tam yükteki bir telefon için normal. Kamera bölgesi ısınıyor ama rahatsız etmez. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamalı telefona 256 GB'a kadar microSD hafıza kartı takabiliyorsunuz. Dahili depolamanın yazma hızı segmenti için iyi ama okuma hızı birazcık daha yüksek olabilirdi. Arkada 13 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.0 diyafram açıklığına sahip 1080p 30 kare saniye video çekebilen bir kamera var. Öz çekim kamerası ise Casper'ın iddia ettiğine göre 20 megapiksel çözünürlüğünde ve yine f2.0 diyafram açıklığına sahip. Yine 1080p 30 kare saniye video kaydedebiliyor. Kamera arayüzü kilit ekranındaki kısa yolla hızlıca açılıyor. Hızlı çekim, metin tanıma, foto not, gif oluşturma gibi işe yarar modlar eklenmiş arayüze. Güzel de çalışıyorlar. Bol ışıklı ortamlarda, yakın detay çekimlerde keskin, renk dengesi iyi, paylaşılısı fotoğraflar alabiliyorsunuz. Dışarıda gün ışığında yeterli netlik ve dinamik aralıkla sonuç almak mümkün. Karanlık ortamlarda karanlığa boğulmuyor ama hissedilir noise oluşuyor. Profesyonel mod için tam profesyonel mod diyemem. Yaptığınız ayarların sonucunu fotoğraf çekildikten sonra görüyorsunuz. Ayrıca arayüzün aksine ISO ve enstantane ayarları birbirinden ayrı değil. Yine de zaman ayırdığınızda otomatik moddan daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Çektiği videoların netliği normal düzeyde, renk dengesi iyi, dinamik aralığı ise hayli sınırlı. Odaklanmayı hatırlatmanız gerek. Öz çekim kamerasında 20 megapiksel gibi çok büyük bir iddia var ama bence böyle bir iddiaya hiç gerek yoktu. Büyük iddialardan çok erişilebilecek hedefler koymak lazım. 4-5 bin liralık amiral gemileri bile böyle toplara girmiyor. Stüdyo ışığıyla yani en iyi şartlarda çektiği fotoğrafların netliği 5 megapikselden iyi, iyi bir 8 megapiksel kamera civarında. Arka planda fazlaca keskinleştirme uygulandığı bariz belli oluyor. Yalnız nadiren bazı sahnelerde etkileyici bir alan derinliği oluşturuyor. Mesela bu fotoğrafın dinamik aralığı iyi olmasa da netliği, renk dengesi, alan derinliği, hissiyatı segmenti için çok iyi ama her zaman böyle sonuç alamıyorsunuz. Işığın azaldığı sahnelerde netlik hayli düşüyor. Bu segmenti için normal bir durum ama karanlığa da boğulmuyor. Flash açınca da yüzünüzü hepten beyaza boyamıyor. Ön kameranın çektiği video arka kameradan iyi, segmenti için segmentinin ötesinde diyebileceğim seviyede. Renk dengesi orta iyi, alan derinliği hissediliyor, dinamik aralığı keşke biraz daha iyi olsa cümlesi hariç diyebilecek bir şey yok. Net bir şekilde başarılı ama beklenilen o 20 megapiksel beklentisindeki kadar değil, özellikle de fotoğraflarda. İki kamerada da fotoğrafları hep ikişer üçer çektim. Zira otomatik moddaki enstantane ayarı çekilen şeye, ortama pek ayak uyduramayabiliyor. Ufak bir güncelleme kameraları daha kullanılması hale getirebilir. Android 7.0 üzerine kurulu arayüz seri, tıkanmıyor, hışkırmıyor, çoklu görevde de uygulamayı tekrar yüklemesi için bekletmiyor. Üst tamamıyla bildirimleri, altta fonksiyonlara ayrılmış. Ekran kaydedici ve uzun ekran görüntüsü eklentisi küçük ama kullanışlı şeyler gönül çalıyorlar. Destekli uygulamalarda çoklu pencere modu da kullananı için burada. Akıllı hareketlerde telefonu kulağınıza götürerek yanıtlama, alarmı kapamak için telefonu ters çevirme gibi yetenekler, akıllı buton gibi tekel kullanımını kolaylaştıran bazı eklentiler var. En nihayetinde özelleştirilmiş ve seri arayüzlü bir telefon var karşımızda ama Casper güncelleme tarafında pasif. Daha doğrusu güncelleme vermiyor diyebiliriz. Gönül güncellemeden yana ama Android 7.0 ile kalabilir Via P2. Monoparlörü arkasında, elde tutarken konumu daha avantajlı ama masada sesi bir miktar kesiliyor. Yine de telefon çaldığında bir öteki odadan duyarsınız gerçi. Maksimum sesi normal düzeyde. Beraklığını ve detay ayarımını ise beğendim. Dinlemesi zevkli ama bu beraklık için tok seslerden fedakarlık yapılmış anlaşılan. Basslara çoğu zaman değinilmiyor bile. Kulaklık çıkışındaki detay ayrımı olsun, dinamik aralığı olsun, 3 sürücülü orta üst seviye kulaklığımla keyifli müzik dinleyebildim. Maksimum ses anlamında orta iyi arasında bir yerlerde ama segmenti için genel olarak başarılı bir 3.5 mm jack çıkışı var. 8 mm'de 4000 mAh çıkarılamayan batarya. Lenovo K6 Note, Vestel Venus Z10 ve LG Q6 gibi rakiplerinden hem daha küçük ekranlı hem daha ince hem de Z10 ve Q6'dan özellikle 1000 mAh daha yüksek kapasitede bir bataryaya sahip. K6 Note ile S seviyede. Günü büyük çoğunluğunda hücresel veriyle yaptığım kullanımda sosyal medya ve mail takibi, bol bol WhatsApp, çevrim içi ve çevrim dışı Spotify, yarım saat kadar telefon görüşmesi, 40 kadar fotoğraf ve 5 dakika kadar video çekimiyle 5,5-6 saat ekran süresi elde ettim. Özetle istenirse ikinci günü de çıkarır. Hızlı şarj adaptörü ile 2 saat 40 dakika civarı bir sürede şarj oluyor telefon, kapasitesine göre normal bir süre. Wi-Fi modülü 2.4 ve 5 GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyor. Menzil ve stabilitesinde bir sorun yok. Bluetooth 4.1 ile gelip GPS'e de normal sürelerde bağlanıyor. Yine normal bir başarım gösteriyor. Casper VIA P2. Casper gibi teknoloji ithal eden markalar için döviz kuru ürün fiyatlandırmalarını direkt etkiliyor. P1'de Full HD ekran, daha güçlü Snapdragon 430 Yonga seti, daha iyi arka kamera, 4 GB RAM, Quick Charge 3.0 ve görece daha iyi bir tasarım vardı. Kaybedilenlerde, mesela ham performans anlamında P1 oyunlarda hissedilebilecek bir düzeyde daha başarılıydı. Günlük kullanımda gerçi P2 ile aralarında herhangi bir fark yok diyebiliriz. P1'de kamera daha iyiydi, ekranı da öyleydi. Böyle gözle görülür farklar var. P2'de P1'e kıyasla kayda değer kazanım ise 4000 mAh batarya olmuş. Rakipleri tarafında arıza durumunda muhatap bulamadığım, hizmetten memnun kalmadığım, açıkçası beni biraz kişisel olarak üzen paralel ithalat garantili, fiyat performans oranı çok yüksek telefonlar var. Tamam, orası aşikar. Lakin Türkiye garantili rakiplerine bakacak olursak Lenovo K6 Note ki bayağıdır piyasada, General Mobile GM5 Plus, Nokia 6 ve fiyat bandındaki en büyük rakibi uçtan uca ekranıyla LG Q6 var. Gerçi LG'ye de kronik arızaları yüzünden güvenmek biraz güç ama en başta Casper'in kendi içerisinde piyasada sadece 100 lira daha pahalı ama şahsen Casper'in fiyat performans dengesiyle en iyi telefonu olduğunu düşündüğüm VIA A1 var. Döviz kurlarının nispeten makul olduğu dönemlerde stoklandığından olacak ki yeni döviz kurlarıyla gelen Casper VIA P2'yi tercih edilebilirlik anlamında zora soktuğunu düşünüyorum. VIA P2 batarya başarımıyla bazı rakipleriyle benzer, bazılarından iyi. Ön kamerası da biraz nazlı ve fazla iddialı ama yine de segmentinden bir tık daha başarılı. Daha iyi olduğu rakipleri de var, gerisinde kaldığı rakipleri de ama en nihayetinde 1000-1250 lira bandında VIA P2'ye de göz gezdirilebilir.
Böylelikle Casper VIA P2'yi incelemiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.